Ayırım 7, sayfa 80. Metres Tepe. Nurşen'e uzun gelen, aslında 10 gün süren bir aradan sonra, Abdülrezzak bir gün sabaha karşı Metres Tepe manzaralı villalarına döndü. Nurşen kapıda karşıladı onu. Kapıyı o açsın diye, gelmeden az önce cebini aramıştı Abdülrezzak. Hanife Hanım odasında uyuyordu. Sessizce sarıldılar, öpüştüler. Birbirlerini özlemişlerdi. İçeri girmeden önce Nurşen, metreslerin klasik sorusunu sordu. Ne kadar kalacaksın? Metresler erkeklerini uğurlarken ne zaman geleceksin de derlerdi. Ancak bu soruyu eşler de sorardı. Oysa ne kadar kalacaksın? Yalnızca metreslerin sorusuydu. Metresler bu soruyla sevgililerine senin yaşantından payıma düşen ne demek isterlerdi. Nurşen bir yaramaz çocuk tavrıyla alt dudağını uzattı. Gözlerini açarak tekrar sordu. Ne kadar kalacaksın Abdüş? Abdülrezzak dudaklarını onun kulağına yaklaştırdı. Yarı öper bir havayla fısıldadı. Abdüş sana kurban olsun minik kuşum. Sen ne kadar istersen. Nurşen kulağında gezinen bu iri erkek dudaklarından gıdıklanmıştı. İşveyle geri çekildi. Ay yapma. Hanife abla duyacak şimdi. Abdülrezzak üst kata çıktı. Duş aldı, üzerini değiştirdi. Nurşen Hanife'yi uyandırmıştı. Birlikte kahvaltı hazırladılar. Hanife, evin beyi geldiğinde gitmesi gerektiğini biliyordu. Kahvaltı hazırlanınca, ''Bana müsaade, istediğinizde telefon edin.'' ''Kahvaltı et de öyle git Hanife abla.'' ''Aç değilim hanımım.'' Nurşen, Hanife'ye ısrar edip etmeme konusunda kararsızlık yaşadı. Abdülrezzak Bey, onların konuşmasını duymamışçasına, Anadolulu babanın doyurgan ve buyurgan tavrıyla, ''Hanife hanım, kahvaltı et, öyle git.'' dedi. Olay bitmişti. Hanife, ''Peki bey.'' dedi. Sofraya birlikte oturdular. Abdülrezzak Bey'in babacan tavrı, yarı buyurgan ısrarı, Nurşen'in kalbine toprağın derinliklerinden gelen bir serin su gibi ferahlık serp. Kahvaltıdan sonra Hanife gitti. İki sevgili birlikte kahve içtiler. Sonra Nurşen üstünü değiştirdi. Göğüs dekolteli, kısa etekli bir elbise giydi. Koltuğa yayılarak oturup, ''Bunu yeni aldım. Beğendin mi Abdüş?'' diye sordu. Abdüş beğenmişti elbiseyi. Daha çok da Nurşen'i. Ne kadar dekolte, o kadar güzeldi. Abdüş sana kurban olsun minik kuşum benim. Bunu farkında olmadan giderek daha çok söyleyecekti. Dil, dilin, kalbin sahibidir. Bu eve gelmeden önce İstanbul'da bir ev kiralamıştı Abdülrezzak Nurşen'e. O zaman alışverişe rahatlıkla çıkabiliyordu. Ama dağ başındaki bu villadan İstanbul'a ya da Bursa'ya gitmesi zordu. Nurşen bir ara, ''Bursa'ya alışverişe çıkalım mı Abdüş?'' diye sordu. Abdülrezzak tesbih çekiyordu. Çekmeye devam ederek, ''Tabii bir tanem'' dedi. Ancak metresiyle birlikte sağda solda görünmek istemezdi. Tanıyanı tanışı vardı. Ekledi, ''Gidelim de benim vaktim olmazsa Rüstem götürsün seni. İstanbul'a, Bursa'ya, Eskişehir'e. Kibarca, birlikte gitmeyelim diyordu. Rüstem'le git. Hem alışveriş yaparsın hem kardeşlerini görürsün. Sonra Nurşen'in kardeşlerini sordu. İhtiyaçlarını gideriyor, uzaktan uzağa koruyup kolluyordu. Abdülrezzak esnedi. Gece yolculuk yapmıştı. Ben biraz uyusam dedi. Tabii hayatım, seni yatırayım. Öğlene ne yapmamı istersin? O etli börekten yap. Evde et var mı? Olmaz mı? Ne eksikse alıyorlar Gazi ile Hanife abla. Para bırakmışsın ikisine de. Nurşen üst kata çıkan merdivenlerin başında Abdülrezzak'a sarıldı. Başını boynuna gömdü. Elini erkeğin kıllı göğsünde gezdirdi. Abdüş, sen benimle sokakta dolaşmaya utanıyor musun? Abdülrezzak ona sıkıca sarıldı. Dudaklarını boynuna öptü. Estağfurullah bir tane. Abdüş sana kurban olsun minik kuşum. Hiç utanır mıyım? Yalnız... Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Kem gözlüsü var, dedikoducusu var. Bir laf olur. İkimizi de üzer diye şey ediyorum. Sen haklısın. Öylesine söyledim. Güzelim benim. Abdüş. Efendim bir tane. Beni seviyor musun? Sevmez miyim minik kuşum? Ama gerçekten seviyor musun? Ekmek tuz hakkı için. Vallahi seviyorum. Beni seviyor musun? İkinci klasik sorusuydu metreslerin. Bu soru çok da önemli değildi. Bu soruyu yakında asıl soru izleyecekti. Eşini mi daha çok seviyorsun, beni mi? Abdülrezzak yakında bu sorununla geleceğini sezinliyordu. Ancak mümkün olduğunca geç gelmesini diliyordu. Yorgundu. Yatak odasına çıktı, uyudu. Rüyasında yine Mehmet dedesini gördü. Metristepe'de ateş altındaydı. Uyandığında hatırlarsa bu rüyayı, canı sıkılacaktı. Son zamanlarda dedesini ne zaman rüyasında görse, empotansı artıyordu. Niçin? Bilmiyordu. Uyandığında öyle olmuştu. Ev mis gibi börek kokuyordu. Kendisini annesinin evindeymiş gibi hissetti. Bir ikinci uykusundan uyanmış gibiydi. Kalktı. Davlumbaz iyi çekmiyor diye düşündü. Yemek kokuları bütün eve yayılmamalıydı. Giyindi, indi. Sofra hazırdı. Parça etli börek, yoğurt çorbası, salata, dünden kalma barbunya vardı. Nurşen güzel, işveli, hoş edalı, hoş kokulu ve becerikli bir kadındı. Sofrası güzeldi. Abdülrezzak ovuşturarak, sıkarak sarıldı ona. Aşkla, iştahla öptü. Sofra güzeldi. İştahla yediler. Yemekte Nurşen 3 defa kalkıp Abdülrezzak'ı öptü. Abdülrezzak eline sağlık, güzel olmuş dedikçe kalkıp öptü. Abdülrezzak'ın asıl evinde böyle bir şey olmazdı. Bir defa bir yemekte 3 defa eline sağlık demezdi karısına. Hatta hiç demezdi. Dese bile Nuriye Hanım kalkıp onu öpmezdi. Orası başkaydı. Orası ailesiydi. Nuriye Hanım'la başlangıçta belki aşk vardı aralarında. Ama bu aşk zamanla damıtılmış, bir dostluğa dönüşmüştü. Orada olgun bir dostluk, yıllar öncesinde kalmış bir balayının, eski bir aşkın gümüş çerçevelerde duran fotoğrafları vardı yalnızca. Burada, bu villada ise bir balayı yaşanıyordu henüz. Aşk vardı. Yemekten sonra iki telefon görüşmesi yaptı Abdülrezzak. Biraz sinirlendi. İşler iyi gitmiyor mu diye kaygılandı Nurşen. Ne olup bittiğini anlamaya çalıştı, anlayamadı. Kahve içtiler. Abdülrezzak, eline sağlık, çok güzel olmuş dedi. Oysa bu kahve, Nuriye Hanım'ın yıllardır pişirdiği kahvelerden farklı değildi. Daha iyi değildi. Abdülrezzak, karısının kahvelerini böylesine övmezdi. Bu yeni evde ortam farklıydı. Evin iklimi ilkti. Kahveden sonra Abdülrezzak, İstanbul'dan aldığı bir CD'yi çıkardı. Bir seks filmiydi bu. Porno değildi. Ama öyle çoluk çocuk izlenecek türden de değildi. İçinde çıplak vücutlar, bol sevişme sahneleri vardı. Kanepeye uzandılar. Birbirlerini öpe okşaya filmi izlediler. Böyle bir filmi bu tür bir ortamda izlemek de Abdülrezzak için bir ilkti. Nuriye Hanım böyle bir şeye asla izin vermezdi. Evinde karısıyla birlikte izleyebileceği en açık film Muhteşem Yüzyıl'dı. O da sevişmeden izlemek şartıyla. Film ikisini de uyarmıştı. Filmden sonra soyunup yattılar. Coşkuyla sevişmeye başladılar. Abdülrezzak cinsel yönden güçlü bir erkekti. Ancak yaşamı boyunca sevişme becerisini geliştirmemişti. Yeni bir sevişme tekniği öğrenmemişti. Keşfetmemişti. Evlendikleri yıl eşiyle neler yapmışsa, 20 yıl, 30 yıl sonra da aynı şeyleri yapmıştı yatakta. Nuriye Hanım da öyleydi. Zaten tüm sevişmelerde pasif kalırdı. Karı koca sevişme konusunda yeni şeyler öğrenebileceklerini, yeni şeyler deneyebileceklerini bir defa bile düşünmemişlerdi. Buna rağmen Abdülrezzak bir hayat boyu süren cinsel yaşamından şikayetçi değildi. Birkaç dakikalık rutin sevişmelerin ardından gelen boşalma yeterliydi. Bu durum eşi için de yeterliydi. Hiç orgazm olmamıştı. O da mevcudun ötesini bilmezdi. Nurşen ile Abdülrezzak Metristepe villalarına taşınmadan önce 6 ay İstanbul'da kiralık bir evde yaşamışlardı. Abdülrezzak her sevişme sonrasında boşalıyordu. Empotans yoktu. Hatta birkaç kez Nurşen orgazm olmuştu. Onun orgazm olması Abdülrezzak'ı inanılmaz etkilemişti. Orgazm olan bir kadını ilk kez görüyordu. Ama nedense bu villaya taşındıklarından beri Abdülrezzak Bey'de empotans başlamıştı. Yeterince sertleşme olmuyordu. O gün de olmadı. Abdülrezzak üzüntülü ve yavaş bir sesle, ''Çok özür dilerim Nurşen'' dedi. ''Ay aşk olsun, mesele ettiğin şeye bak. Abdest alalım da verandada çay içelim. Buraya taşınmadan önce her birleşme sonrasında gusül abdesti almışlardı. Şimdi birleşme olmadığı için buna gerek yoktu. Ama alışkanlıkla yine de aldılar. Belki de boşa çıkan bir birleşme girişimine rağmen her şey yolundaymış havasıyla boy abdesti almak bir tür duygusal teselli ikramiyesiydi. Abdest aldıktan sonra aynı duşun altına girdiler. Birbirlerini yıkadılar. Bu da ayrı bir heyecandı. En güzel heyecanlar, müzikten yatağa, üretilen heyecanlardır. Akıl, kaygı da üretir, keyif de. Dördüncü günün akşamı Abdülrezzak ayrılacaktı. Sabahtan itibaren ikisine de hüzün çöktü. Artık ilişkilerinde yalnızca cinsellik ya da güven duygusu yoktu. Aralarında sevgi ve aşk da vardı. Geçici olduğunu bilseler bile ayrılmak ikisine de kaygı vermişti. Bilinenin aksine aşk da üretilen bir şeydir. Aşık olunmaz, aşk üretilir. Kiminin aşkı saman alevi gibidir, kimininki bir kor gibi. Ömür boyu zihinlerde demlenir. Eros'un aşk okları filan yoktur. Aşkı insanın zihni üretir. Kalp yalnızca bir emir kuludur. Kalbi, zihin gibi tek başına karar veren bir şey sanan eski insanlar, kalple, kalpten düşündüklerini, inandıklarını, heyecanlandıklarını, kalple aşık olduklarını sandılar. Çünkü biyoloji bilmezlerdi. Aslında zihin patrondu. Kalp emir kulu. Zihin, bilgi veri ister. Kalbe ise kan yeter. Ayrılmadan bir saat önce Nurşen, üzerine varsan ağlamaya veya bayılmaya hazır, biraz masum, biraz işveli fettan, boyu büyümüş bir çocuk havasıyla Abdülrezzak'a sokuldu. Beni unutmazsın değil mi Abdüş? Abdülrezzak, Allah'ım ben şimdi ne yapacağım duygusuyla, bu kadına derinden derine bağlanıyordu çünkü, hafifçe iç geçirdi, kollarını alıp öptü onu. Abdüş sana kurban olsun benim minik kuşum. Ben hiç seni unutur muyum dedi. Artık unutması mümkün değildi. Sonu belirsiz bir yola girmişti. Elindeki tesbihi cebine koydu. Nurşen sorusuna verilen cevabı kavramış bir çocuk tavrıyla tamam dedi ve bir soru daha sordu. Abdüş kızmazsan sana bir soru daha soracağım. Ben sana hiç kızar mıyım benim minik kuşum? Sor. Nurşen'in yüzünde öğretmene çok zor bir soru sormaya hazırlanan, altta kaygılı, üstte muzip bir çocuk ifadesi vardı. Abdüş, sen benim erkeğimsin, kocamsın, direğimsin. Beni sevdiğini söylüyorsun. Biliyorum ama bir şeyi çok merak ediyorum. Nurşen başını erkeğinin boynuna gömdü. Gözlerini sakladı, devam etti. Abdüş, sen beni mi daha çok seviyorsun, karını mı? Abdülrezzak irkildi. Nurşen kızacak zannetti ama kızmadı. Beklediği soru geldiği için irkilmişti. Bir tanem, Abdüş sana kurban olsun, minik kuşum, ikinizi de seviyorum. Nurşen başını kaldırdı. Abdülrezzak'ın gözlerine baktı. Alt dudağını sarkıtarak sordu. Ama hangisi daha fazla? Abdülrezzak bir derin kuyuda, derinlere doğru ağır düşmekte olduğunu hissetti. Eşinin soramayacağı, belki hiçbir zaman sormayacağı bir soruya, evet de dese ahlak dışıydı, hayır da dese. Cevapladı. Bir tanem. Şimdi eşim Nuriye Hanım, o başka bir şey tabii. Yani ilk eşim, çocuklarımın annesi. 30 yıllık geçmişimiz var. Yani o yüzden o başka tabii. Anlatabiliyor muyum? Hı, anladım. Tabii yani. Kanepeye oturdu Abdülrezzak. Nurşen kucağına uzandı, sordu. Sordum diye bana kızdın değil mi Abdüş? Abdülrezzak kararsız ve sıkıntılı bir sesle, dalgın yüzle, kızmadım. Soracaksın tabii. Nurşen çocuksu havasından sıyrılmış, bir şeyleri hazmetmeye çalışan olgun bir yüz ifadesiyle anlıyorum. O senin karın. Hem kaç yıllık. Nikahınız var üstelik. Bunu söylerken çok hafif bir kırıklık, bir ağlama esintisi dolaşmıştı sesinde. Abdülrezzak üzüldü. Nurşen'i daha çok da kendini rahatlatmaya çalışan bir ifadeyle Nuriye Hanım'la nikahımız var ama bir tanem. Seninle de var. Evet, imam nikahımız var. Ama bak ne diyeceğim şimdi. Bu öyle bir şey ki yani, hani hatırlıyor musun? Bu evi üzerime yaptırıyordun, tapuya gitmiştik. Memur nüfus cüzdanımı istemiş, ben de fotokopisini vermiştim. Nurşen durakladı, soluklandı. Olmaz dedi memur, bu fotokopi. Eve gidip aslını getirmiştim. Senin karınla nikahın asıl nikah, benimkisi fotokopisi. Nurşen ağlamaya başladı. Abdülrezzak ne diyeceğini bilemedi. Sarılmakla yetindi. Bir süre hıçkırdıktan sonra Nurşen gözlerini sildi. Sakinleşti. Yan yana oturdular. Çok özür dilerim. Lütfen kusuruma bakma. Sonra sakın resmi nikah falan istiyorum sanma. Niye ağladım bilmiyorum. Öyle birden geldi. Nankörlük de etmek istemem. Seninle tanıştığımdan beri inanılmaz mutluyum. Böyle bir hayatım hiç olmadı. Evim var. Ev önemli değil. Sen evimin direğisin. Erkeğimsin. Cömertsin. Kardeşlerime sahip çıktın. Allah'ım, nankör olduğumu düşünme. Abdülrezzak Bey hafifçe gülümseyip, tövbe estağfurullah dedi. Nurşen genelde olgun, akıllıca laflar ediyordu. Ama bunların gerisinde naif, çocuksu bir havası vardı. Tanrı'ya yakarışı da öyle. Konuyu değiştirdiler. Bir an ara Nurşen, ben kilo almaya başladım Abdüş. Yakında Duba gibi bir şey olacağım. O zaman beni beğenmeyeceksin. Olur mu minik kuşum? Ben seni hep beğenirim. Yalnız kilo alma tabii. Sağlığın için. Yürüyüş yolunda yürü. Spor merkezine git. Yüz. Sitenin tartan zeminli yürüyüş yolu vardı. Spası vardı. Spada çok sayıda jimnastik aleti, bunların kullanımı konusunda rehberlik eden, bilgili, spora tutkun, spor akademisi mezunu gençler vardı. Ancak site sakinleri birkaç defa denemek dışında hiçbir spor türüne düzenli ilgi göstermiyorlardı. Metres hanımlar şişmanlıyoruz diye yakınıp ikili üçlü gruplar halinde spor merkezine geliyor. Birkaç aleti üçer dakika denedikten sonra ay çok güzelmiş her gün gelelim temennisiyle ayrılıyor, bir daha da uğramıyorlardı. Bu arada metres hanımların kendilerini rahatlatmak için dillerinden düşürmedikleri bir cümle vardı. Her gün gelip burada saatlerce uğraşmak yerine boğazıma dikkat ederim, diyet yaparım, daha kolay. Ama diyet yapamıyorlardı. Metres hanımların en fazla rağbet ettikleri diyet, her şeyi gönlünce ye, zayıfla adlı diyetti. Bu diyeti uygulayan çoktu ama zayıflayan yoktu. Villa kentteki hanımlar arasında tanışıklıklar arttıkça günler düzenlenmeye başlandı. Yakın çevredekiler artık haftada bir toplanıyorlardı. Sofralar müthişti. Nurşen de böyleydi. Diğer metres hanımlar gibi. Spor merkezine birkaç defa gitti. Gözü kesmedi. Diyet yapmayı denedi. Fayda etmedi. Sonra günlere katılmaya başladı. 3 hafta sonra sıra ona gelecekti. Metristepe villalarındaki metres hanımlar biraz hareketsiz kaldıkları, çarşı pazar gezemedikleri için AVM'lere gitmek isteseler çoğunu beyefendilerin özel şoförleri götürüp getiriyordu. Biraz da sıkıntıdan yiyip içiyorlardı. Bekleme sıkıntısını, ikinci eş olmanın, bir alt statüde bulunmanın sıkıntısını, görünüşte saygın olsalar bile içten içe hissettikleri toplumsal onaylanma eksikliğini yiyerek gidermeye çalışıyorlardı. Metresler içlerindeki sıkıntıları, eksiklikleri, boşlukları yemekle dolduruyorlardı. İlk eşler de öyle. Abdülrezzak Bey'in karısı Nuriye Hanım, çevresindeki bazı hanımlar gibi 4 mevsim uzun ve bol pardüse giyerdi. Galiba sürekli bol pardüse giyen kimi kadınlar, pardüsüleri çevreden gelebilecek eleştirileri engellediği için alabildiğine kilo alıyorlar. Başlangıçta bol olan pardüselerinin içindeki boşluğu vücutlarıyla dolduruyorlar. Nikahlı eşler ile metres hanımlar arasındaki bir benzerlik vardı galiba. Bir boşluk varsa içlerinde ya öfkeyle dolduruyor insanlar ya yemekle, etle. Nurşen içindeki sıkıntıyı, eksikliği, boşluğu yemekle doldurmaya başlamıştı. Nuriye Hanım da belki vücudu ile pardesüsü arasındaki somut boşluğu ve bir ihtimal soyutu yemekle, etle dolduruyordu. İki sevgili daha bir süre kanepede konuştular, gülüştüler. Liseli gençler gibi kıkırdaştılar. Sonra ayrılık vakti geldi. Vedalaşırken ikisi de üzgündü. Rüstem, Abdülrezzak Bey'i aldı. Abdülrezzak arabaya binmeden yavaşça "Param var mı?" diye sordu. Nurşen'in parası vardı. Araba sitenin dışına çıkana kadar Nurşen tebessüm etti. El salladı. Uğurladığı erkeğiydi, eşiydi. Abdülrezzak Bey yolda durgundu. Bu kadına kendini derinden derine bağlanmış hissediyordu. Yolu fark etmedi. Bir kadından diğerine, imam nikahlı karısından, cumhuriyet nikahlı karısına doğru gidiyordu. Ta ötede, akşamın alacakaranlığında yeşilden griye Metristepe duruyordu. Metristepe oradaydı. İki ev arasında, iki karısı arasında, geçmiş ile bugün arasında, savaş ile barış arasında, imam nikahı ile cumhuriyet nikahı arasında Metristepe duruyordu. Uzaklaştılar. Metristepe doğuda kaldı. Artık Metristepe Cumhuriyet nikahının arkasındaydı. Ayrım sonu, sayfa 91.